İyi geceler sevgili izleyenler. Bir programımızda daha beraberiz. Onur Hocam ve Akın Hocam'la beraber.
Merhabalar.
İnşallah yine Allah'ın varlığının delillerini konuşacağız.
İnşallah.
Buna vereceğimiz örnekler. Tabii sınırsız sayıda olduğu için Allah'ın izniyle. Dilersen önce senle başlayalım Onur Hocam. Enzimler Doğru. konusunda bir sunumum vardı.
Evet, enzimlerin özelliği şu. Vücutta insan canlı vücudunda biliyorsunuz bütün mekanizmalar enzim denen biyolojik makinalarla yapılıyor. Bunların her birisi proteinden yapılmış vaziyette. Evrimcilerin böyle belki de en hassas, içinden çıkamadıkları ve açıklayamadıkları bir nokta olduğu için proteinler ve bunların ne kadar kabiliyetli olduklarını anlatmak adına enzimlerle alakalı kısa bir sunum yapabilirim. Hı hı. Başlayalım o zaman. Şimdi biyolojik üstün makine enzimler. Bunlar da ekranda görüyorsunuz. Çeşitli makineler. Bakın bu makineler bayağı yüksek düzeyde çalışıyorlar. Saniyede mesela 20 bin devir yapanı var. Uçak türbününde olup çok yüksek kilovatta elektrik çekip çok yüksek beygirde güç üreten makineler var. Bunlar süper yüksek miktarda insanların hem malı, parasını hem zamanını hem de bilgisini alıp yaptıkları şeyler. Şimdi ekranda gördüğünüz ise bizim vücudumuzda şu an mesela real time, canlı yayında izliyoruz. Vücudumuzda olan bir reaksiyon bu. Çok basit bir şey. Ürün enzim denen fabrikanın önüne geliyor ve iki substrat ürün olarak ayrılıyor. Yani bakın substrat yani işlenecek madde. Yani vücudumuzda bunu biraz sonra ileride örneklerinde göreceğiz.
Ham madde.
Evet, ham madde
geliyor.
Evet, ham madde geliyor. Enzim denen fabrikanın içerisinde işlem görüyor ve istenilen ürün olarak ayrılıyor. İşlem sözle bahsetmesi çok basit. Şimdi enzim nasıl imal ediliyor vücudumuzda onu görüyoruz. Enzimin planının yazılı olduğu şifre DNA denen 3.2 milyar harften oluşan bir genetik madde, genetik madde materyalımız bütün hücrelerimizde var bu ve bu hücrelerimizin hepsinde belli enzimlerin de şifresi var. Şimdi yavaş yavaş enzimin üretilme sekansını şu an izliyoruz. Burada çok basit bir biçimde hızlı bir şekilde yavaş yavaş gösteriliyor. Burada kısaca mRNA denen messenger RNA, DNA'nın kopyası oluşturuluyor. Şimdi hücrenin içerisinde bu mRNA, motor olmadan mucize bir biçimde yol alıyor. Daha sonra geçiş kapılarından geçerek hücrenin çekirdeğinin dışına ribozom denen fabrikaya doğru ilerliyor. Ve şu an ribozoma ulaştı. Ribozom onu tanıyor. Sen mRNA'sın diyor. Ben seni içime alıyorum şu an diyor ve üretime başlıyorum diyor. Biraz sonra ortaya çıkacak harika molekül enzimin üretimine başlanıyor.
Mesajı getirmiş oluyor. Mesajı RNA.
Evet.
Ve bu şekilde.
O mesajı ribozom anlıyor. O şifreyi evet. Aynı dilden konuşuyorlar. Ve sonuçta bakın mRNA RNA ile yine proteinlerden oluşan ribozomda protein denen enzimlerle enzim üretiliyor. Elmasla elması kesmek gibi. Proteinlerle protein üretiliyor. Enzimlerle enzimler üretiliyor.
Ve bu aynı anda hepsinin zaten var olması gerekiyor. Bu zaten bir kural.
Evet. Yoksa olamıyor.
Evet.
İnşallah.
Canlılık zaten olmuyor.
Evet. Şimdi bu molekül ribozomdan çıktıktan sonra işlevsel olması için gerekli olan 3 boyutlu çok özel yapısına Golgi aygıtı denilen bir hücre organelinin içerisinde kavuşuyor. Burada da yine özel enzimler görevde. Ve o proteine 3 boyutlu halini alıyor. Adeta bir kalıp makinesine koyulmuş ham madde gibi. Burada 3 boyutlu özel yapısına alıp imal edileceği, işlev göreceği bölgeye doğru yine yolculuğa çıkıyor. Ve gittiği yerde de süper işlevini yerine getirmeye devam ediyor. Şimdi biz burada neyi gördük? Vücudumuzda şu an reaksiyonları yapmakta olan milyarlarca enzimden bir tanesinin nasıl yapıldığını, nasıl imal edildiğini
evet,
gördük. Peki az önce gördüğümüz insan yapımı makineler nasıl üretiliyor? Şimdi onları görüyoruz. Burada bakın sayısız insan çalışıyor. Çok yüksek zaman harcanıyor. Çok yüksek miktarda paralar harcanıyor. Yıllar geçiyor. Her icat edilen makine bir tecrübe oluyor. Daha iyisi, daha iyisi. Allah'ın dilemesiyle oluşturuluyor, yaratılıyor. Allah tarafından. Bakın burada Boeing 787 tipi bir uçağın motorunun nasıl üretildiğini, nasıl zorlanıldığını, nasıl ince hesapların yapıldığını, nasıl emek harcandığını burada görüyoruz.
Allah ilham ediyor bu insanları. Bunlar bu şekilde icat ediyorlar. Yoksa Allah dilemezse akıllarına gelmez neyi nasıl çözecekleri, hangi problemin üstesine evet. nasıl gelecekleri. Bir an sonuç itibariyle diyebiliyoruz ki Allah yarattı diyoruz.
Evet.
Çünkü insanın İnşallah. Bir şeyi yok orada bir yani bir elektrik sinyallerini beyninde kaç milivolt üretileceğini bilmez insan. Düşünce dediğimiz eğer insan şeyse elektrik sinyali ise bakıyoruz zaten onu yaratmaya yapmaya kaç milivolt hangi nörodan nereye gideceğini zaten yönetmiyoruz.
Evet.
Allah'ın emriyle gerçekleşiyor hepsi. Allah'ın ilhamıyla gerçekleşmiş oluyor.
İnşallah.
Tüm düşüncelerde.
İnsanın hani aklettim dediği beyninde de zaten zahiren bakıldığında orada da enzimler görevde.
Evet.
Allah'ın dilemesiyle zaten burada anlattığımız makineler orada da görevde.
Hatta İnşallah. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir şey dilemeden siz bir şey dileyemezsiniz diye geçiyor
evet.
inşallah.
İnşallah.
Çok açık ve net. O yüzden bütün icatlar, bütün çözümler Allah'ın dilemesiyle gerçekleşiyor zaten inşallah.
Evet, var olan bir kuralı buluyor zaten.
İnsanlar. Allah'ın yaratması i̇nşallah. Dışında hiçbir şey olmadığını anlamış oluyoruz böylece.
Evet.
İnşallah.
Bu bahsettiğimiz enzimlerin kısaca ne kadar büyük kapasitede iş yapabildiklerini kıyaslayalım. DNA'nın replikasyon, sentez ve tamir mekanizmalarında yani proteinlerin üretilmesi, DNA'nın bakımı ve bunların bakımı, yine proteinlerin kendi içindeki bakımı ile ilgili tam 4950 tane farklı enzim görev alıyor hücrede. Katalaz enzimi, üretilmiş bir enzim, 1 dakikada 0 santigrat derecede 5 milyon tane hidrojen peroksit molekülünü ayrıştırma gücüne sahip. Bunu doğada demir atomu ancak 300 senede parçalayabiliyor. Yani bu bir mucize. Normalde 300 senede parçalanacak olan molekül bizim vücudumuzda her hücremizde saniyede 5 milyon molekül hızla parçalanabiliyor. Bu enzim
müthiş bir hız yani normalde.
Evet.
Yani bunun yani adı bile yok yani bu süratin.
Evet.
Çok hızlı.
Bu hızda yapabilen bir kapasiteli bir enzim olmasa hidrojen peroksit zehirli bir madde olduğundan dolayı canının yaşayamamasına sebep oluyor. Çok hassas bir denge var.
Evet, maşallah.
Aynı şekilde karbonik anhidraz saniyede 1 milyon hidrojen karbonat oluşumunu katalizliyor. Yani saniyede milyonlar işlem yapma kapasitesine sahip.
Bunlar nano boyutta yani mikron boyutundaki evet. Moleküler motorlar,
evet.
moleküler cihazlar, çalışan parçaları var.
Evet.
Değil mi? Nereden, hangi atomu nasıl alıp nereden, nereye nasıl iyon olarak geçireceğini biliyor. Buna uygun olarak tasarlanmış, yapılmış.
Evet.
Ve çok hızlı, verimli bir şekilde de çalışıveriyor.
Evet. Yani o substrat dediğimiz ham maddeye göre evet. tasarlanmış hakikaten. Allah zahiren bize tam anahtar kilit uyumu halinde.
Evet.
Yani her ikisini ayrı yerlerde değil mi? Ama tam uyumlu halde yaratıyor inşallah. Ve bir araya geldiklerinde mesela
Maşallah.
Nitrojenaz enzimi azotu fikse etmekte görevli bir enzim. Tam azota göre yaratılmış. Azot da ona göre yaratılmış inşallah. Buna sahip bakteriler normal sıcaklıkta ve normal basınçta yılda 90 milyon ton azotu fikse edebiliyorlar.
Sabitliyorlar.
Ayrıştırıyorlar.
Yani vücudun kullanacağı hale getiriyorlar.
Bitkinin kullanabileceği hale evet. getiriyorlar inşallah. Aynı işlem endüstride gübre üretiminde de yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor? 400 santigrat derece ısı gerekiyor. Ve 250-300 kat daha fazla basınç gerekiyor. Ancak o zaman azotu ayrıştırabiliyorlar.
Evet.
Yani o bahsettiğin gibi Cihat Hocam, küçücük gözle görülmeyen molekül nitrojenazın yaptığı işin yanına bile yaklaşamıyorlar evet, bu anlamda.
Maşallah.
Kapasite olarak.
Yani koskoca fabrikanın yapamadığını gözle görmeyen küçüklükteki fabrika yapıyor. Moleküler
evet.
motoru yapıyor.
Evet.
O da bir
evet.
fabrika sonuçta.
Evet. Burada da insanların üretmiş olduğu makinelerin aciziyetini gösteren bir şema görüyoruz. Bakın o küçücük molekül makineler, fabrikalar saniyede milyonlarca kez işlem yapabilirken bir motor en fazla dakikada 20 bin devir yapabiliyor.
Evet.
Yani bize her ne kadar bu Formula 1 aracı çok süratli ve üstün bir makine gibi gelse de bir enzimin yanına kesinlikle yaklaşamıyor.
Eğer buna yüksek teknoloji deniyorsa, bu işte F1 yarışında kullanılan en gelişmiş motorlar diye öne sürülen şeyler, en yüksek teknoloji bunlarsa, o zaman sahip olduğumuz hücrelerimizin içindeki moleküler motorlar demek ki ne olmuş oluyor? Üstün bir güçle, sonsuz bir ilimle, Yüce Allah'ın yaratmasıyla yaratıldığı anlaşılıyor.
Evet.
Öyle değil mi? Evet, o zaman bunun adını bu şekilde koymak lazım. Sonsuz kuvvet, kudret ve sonsuz ilim sahibi Yüce Rabbimizin yaratması.
Evet.
İnşallah.
Nasıl binlerce kişi televizyon başına bağlayabiliyor bu Formula 1 araçları? Nasıl izleniyor, hayran bırakıyor kendisine? O zaman hakikaten enzimlerin de sahibini insanların çok daha büyük bir aşk ve şevkle anması gerekir. Evet.
Buna tesadüf denebilir mi peki, böyle moleküler motorların meydana gelmiş olması tesadüflerle açıklanabilir mi? Kör tesadüflerle açıklanabilir mi? Evrimcilerin yani, saçma iddiası olarak.
Evet, bunu söyleyenlerin pek normal bir insan gözüyle bakılmaz.
Değil mi? Çünkü bir F1 motorunun nasıl olduğu, herhangi bir su motorunun bile sahip olduğu işte komplekslik ortada. Kimse bunu çölde ortada bulsa, toprağa kazsa, bulsa, herhangi bir akıl ürünü diye bir şey ararken böyle bir şeye rastlasa, tabii ki bunu birileri yapmış diyecek. Takdir edecek hatta onu yapanları. İşte verimlilik çalışması yapacak üzerine, diyecek ya daha iyi olabilirdi, bak şöyle vesaire. Belki işte övecek, belki eleştirecek. Bakıyoruz hücrelere, hücrelerin içindeki enzimler, moleküler motorlar yüksek verimlilikle, yani bizim tahayyülümüzün, hayal edebileceğimizin kat kat üzerinde bir verimlilikle çalışıyorlar.
Evet.
Ne demek bu? Ve başarıyla yapıyorlar her şeyi, yapacakları şeyi. Az önce bahsettiğim hidrojen peroksit, hücre için zararlı olan bir asit, onu mesela hemen etkisiz hale getirebiliyor. Çok hayati bir olay.
Evet.
Saniyeler içinde yok edilmesi, hemen giderilmesi gereken bir zehirli maddeyi, yani milisaniye bile az kalmış oluyor, öyle değil mi?
Evet.
Saniyede 300 bin tanesini etkisiz hale getirebiliyor. Bir rakam vermiştin.
5 milyon mol.
5 milyon mol. Evet. Daha fazla. Yani. Maşallah. Böylesine hayati bir şeyi kusursuz bir şekilde yerine getirebilen, yani verimlilik ötesinde bir verimlilik ortaya koyan moleküler motorlar. O zaman burada kimi takdir edeceğiz? Molekülü mü takdir edeceğiz? Çok komik olur böyle bir şey. Evet. Aklı başında bir insan tabii ki bunu yaratan Yüce Rabbimizi takdir eder.
Evet.
Bize de bu düşüyor. Yani aklı başında insanlar olarak Allah'a takdir etmek, Allah'a şükretmek, Allah'ı övmek, tesbih etmek gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Zaten moleküler boyutta yani konu tamamen kapanıyor aslında, evrim konusu. Çünkü hani evrimciler işte insan bir şey yaptığı zaman onun işte beyni var, işte beyniyle yapıyor. Veyahut da başka bir hayvan böyle akıllı bir davranışta bulunduğu zaman işte bunu geliştirmiş, işte zeki bir hayvan, beyni büyük, kafatası büyük falan, böyle enteresan açıklamalarda bulunabiliyorlar. Fakat şimdi molekül düzeyine inince bu hayvan, bu yani canlıların, canlı da diyemiyoruz artık, yani canlı yapıları diyebiliriz sadece. Bunların beyinleri de yok. Yani düşünüp akledebilecekleri bir beyne de sahip değiller. Öyle atomların birleşmesiyle, birkaç molekülün, proteinin birleşmesiyle oluşmuş yapılar. Yani beyni dediğimiz zaman beyni yok. Şuuru dediğimiz zaman şuuru yok. Hiçbir şey yok yani. Protein birkaç tane proteinden oluşuyor mesela. 3-5 tane proteinden oluşuyor. Veyahut da 50-60-100 tane proteinden oluşuyor. Yani hiçbir anlam ifade etmiyor normalde. Fakat baktığımızda insanın yapamadığı şeyleri yaptığını görüyoruz. Yani gözle göremediğimiz, aklı, beyni, şuuru olmayan bir varlık eğer insanın yapamadığı bir şeyi yapıyorsa, zaten onu ona yaptıran insandan çok daha üstün bir akıldır. Buradan bu sonuç çıkar. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkmaz. Demek ki çok iyi tesadüflerle çok iyi evrilmiş. Böyle bir sonuç çıkmaz. Yani normal aklı başında insan, ilk söylediğimiz gibi Allah'ın üstün sanatını, kudretini ve aklını görür.
Evet.
İnşallah.
Doğru olan, olması gereken öyle. Mesela bu Van Gogh resimleri ünlü resimler oluyor. Ve Van Gogh da sayılı ressamlardan birisi oluyor dünya tarihinde. Onun ünlü olması ölümünden sonra o resimleri birisinin keşfetmesiyle ortaya çıktı. Ama şimdi kimse şey yapıyor mu? Bu resimleri kim ortaya çıkarttı, kim keşfetti diye bakıyor mu? Bakmıyor. Bu tabloyu kim yapmış diyor insanlar. Ve o tablonun sahibi, o ressamı herkes takdir ediyor.
Evet, doğru.
Şimdi sen DNA'yı buluyorsun. Sadece DNA'nın çift sarmal, evet, bir kuralı. Oradaki DNA'nın dizilim kuralını, moleküllerin bağlanmasını birisi görebilmiş onu. Gördüğünde söylemiş insanlara.
Evet.
Bu söyleyen insanı takdir ediyorlar.
Maşallah.
E kardeşim sen o ressamı orada resmi bulanı takdir ediyor. Ressamı takdir ediyorsan bu çünkü doğru bir hareket, mantıklı bir hareket. Evet. Burada da o zaman DNA'yı yapanı inşallah yaratanı takdir etmen gerekiyor.
Evet, inşallah.
Doğru olan böyle yani inşallah.
Çok güzel bir örnek hakikaten.
Evet, çok zaten.
Güzel. Maşallah. Çünkü gerçekten de çok büyük bir saçmalık. Orada dediğin gibi Van Gogh'un resimlerini ilk ortaya çıkaran insanı kimse bilmiyor ismen. Ona yani Nobel ödülü de verilmedi. Ya da heykeli de bir yere dikmediler.
Evet.
Niye? Çünkü mantıklı olan dediğin gibi yani ressamı takdir etmek, ressamın sanatını değerlendirmek.
İnşallah.
İnşallah. Biz de burada ne yapıyoruz? Bilimin bize gösterdiği veriler çerçevesinde nasıl bir kudretle inşa edildiklerini gördükten sonra, sonsuz kudretle inşa edildiklerini gördükten sonra o kudretin, o gücün sahibi, yegane güç sahibi olan Yüce Rabbimizi övüyoruz tabii ki, tesbih ediyoruz inşallah.
Evrimcilerin yaptığı bir de daha da kötü bir durum. O resimlerin bir de nasıl tesadüfen oluştuğunu açıklamaya kalkıyorlar. Yani ortada öyle bir durum
açıklamaya
var yani.
Kalkıyorlar.
Açıklayamıyorlar. Açıklayamıyorlar çünkü o öyle bir cümle nasıl kurulur? Yani kurdukça batıyorlar zaten. Yani hiçbir açıklaması olmuyor. Ancak yalan, büyü. Gerçi Sayın Adnan Oktar hocamız onu çok güzel ifade ediyor. Büyücüler olarak.
İnşallah.
Ki Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Musa'nın karşısına çıkan Firavun'un destekçileri, Firavun'un işte savunucuları, Firavun'un o ideolojisinin savunucuları büyücüler olarak çıkıyor. Ve insanların gözlerini şey yapmaya çalışıyorlar, boyamaya çalışıyorlar yaptıkları sihirlerle, büyülerle. Yoksa gerçeği ortaya koymuyorlar. Bilimsel kanıtları, kesin delilleri ortaya koymuyorlar. Orada Hazreti Musa delilleri ortaya koyuyor. Ondan sonra büyücüler zaten kendi yaptıkları hatayı da fark ettikten hemen sonra gerçeği iman ediyorlar. Allah'ın sonsuz kudretini, gücünü gördükten sonra Allah'a iman ettiklerini söylüyorlar zaten hemen ardından.
Bir de orada büyücüler işin içeriğini de biliyorlar aslında. Yani onların kendilerinin yaptığının bir illüzyon olduğunu, konuyun içeriğini biliyorlar. Hazreti Musa yaptığı zaman onunkinin illüzyon olamayacağını da anlıyorlar. Yani o konuya hakim oldukları için ilk anlayanlar onlar oluyor. O da ilginç bir ayrıntı. Yani anlayıp hemen iman ediyorlar. Yani orada belki başkaları da iman ediyor ama onların konuya hakim oldukları için hemen bir kavraması var. Yani kesin illüzyon değil. Biz biliyoruz çünkü illüzyonu diyorlar. Bu illüzyon değil, bu ilahi bir
ayette mucize. Allah buyuruyor, Allah'tan gereği gibi ilim sahipleri korkar diyor. Değil mi? İnşallah. Konuşan Allah'a sığınırım mealen. Orada da o büyü işinden, o ilimden anlayanlar Allah'ın varlığına orada direkt şahit oluyorlar mesela.
Evet.
Günümüzde de evrim teorisinin olmadığına biyologlar, doktorlar, bu konuyla alakalı bütün ilim sahipleri aslında bakar bakmaz direkt şahit olması lazım. Ama metafizik bir konu. Allah nasip etmiyor. Ve son 150 yıldır, şu sıralar tabii çok azaldı hocamızın eserleriyle ama
İnşallah.
İnanmayanların sayısı çok fazlaydı. Değil mi? Allah haşa. Bu çok mucizevi bir durum var burada. Allah şimdi Hadi ismini tecelli ettiriyor ayrı zamanda. Konuyu inşallah Allah'a iman eden insanları çoğaltıyor.
Tabii yeryüzünde mehdiyet yükselmiş oluyor. Allah'ın hidayet vermesi ile beraber tabii ki ne olmuş oluyor? İşte özellikle Sayın Hocamızın eserleriyle beraber vesile oluyoruz inşallah. Ve biz de işte Mehdi'nin talebeleri olarak, hocamız da Mehdi'nin talebesi olduğunu zaten kendisi söylüyor inşallah. Gelecek olan Mehdi'nin, zuhur edecek olan Mehdi'nin talebeleri olarak Allah bizi vesile kılmış oluyor. Yaptığımız konferanslar, hocamızın yazdığı eserler çerçevesinde inşallah insanlar aydınlanmış oluyorlar gerçek anlamda.
İnşallah.
Ben size, sen enzimlerden bahsettin.
Evet.
Ben bir molekülden bahsedeceğim. Bakın bir molekül ne işe yarıyor? Şimdi yapraklarda biliyorsunuz çeşitli asalak canlılar yaşıyor. Yaprak biti denen bir canlı var. Bunlar tabii yapraklarda saklanıyorlar. O civarlarda yaşayan canlılar. Ta ki bir uğur böceği bunlardan birisine saldırıncaya dek. Uğur böceğini görüyorsunuz resimde. Bir yaprak bitine saldırmış.
Evet.
Onu ısırmasıyla beraber bakın ne oluyor biliyor musunuz? Beta farnesen denen bir kimyasal madde ortaya çıkıyor.
Bu ekranda gördüğünüz.
Evet. Beta farnesen denen bir kimyasal madde ortaya çıkıyor. Bu bir feromen. Yani bir tür buna kimyasal uçucu madde diye nitelendirilebilecek bir kimyasal madde. Kimyasal bir koku daha doğrusu. Koku yani kolaylıkla havada yayıldığı için kimyasal olarak buna koku da feromen zaten bu anlama gelmiş oluyor. Ama tabii havada yayılan bir kimyasal madde. Bakın 39 tane atomdan oluşmuş ve 39 tane atom 38 tane kimyasal bağla birbirine bağlı. Böylesine bir kimyasal yapı. Bunun bir adı var. Dimetil 3 metilen 1 6 10 dodekatriyen denen bir kimyasal adı da var. Bir açılımı da var. Şimdi bu kimyasal madde hiç de öyle tesadüfi bir madde değilmiş. Bakın hiçbir şey doğada tesadüfi değil. Bunu görmek açısından gösteriyorum özellikle. Bu kimyasal madde havaya yayılır yayılmaz diğer yaprak bitleri derhal alarma geçiyorlar. Bakın alarma geçiyorlar ama bu onların kontrolünde olan bir şey de değil. Ne oluyor biliyor musunuz? Yaprak bitlerinin DNA'sı, genleri bu kimyasal maddeden etkileniyor. Fizyolojileri değişiveriyor anında. Ve derhal bu ortamdan uzaklaşmaya başlıyorlar. Yani uğur böceğinin bulunduğu ortamdan hemen uzaklaşmaya başlıyorlar. Yani biri çıkıp diyebilirdi ki bu kimyasal madde işte zamanla öğrendiler işte arkadaşları işte hasar gördüğü için ondan çıkan kimyasal maddeden etkilendiler. Hayır böyle bir şey yok. Bu onların DNA'sında var zaten etkilenmeleri gerektiği.
Evet.
Bu kimyasal maddeden etkilenmeleri gerektiği ve fizyolojilerinin buna göre değişmesi gerektiği ellerin ayaklarını tutmayarak yapraklardan tutundukları yerlerden kendilerini boşluğa bırakmaları gerektiği onların DNA'sında zaten var. Programlanmışlar buna göre.
Evet.
Ve ortamdan uzaklaşmaları bu şekilde sağlanmış. O bir yaprak bitlerinin bundan haberi var mıdır? Kesinlikle yok. Çünkü bir insan DNA'sına hükmedebiliyor mu? İnsan aklı başında beyin düşünen bir insan olarak hükmedebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Yaprak biti edebilir mi? Tabii ki edemez.
Yani
burada bakın yine Allah'ın kusursuz bir şekilde nasıl yarattığının başka bir delili.
Evet,
genler boyutunda, mikron boyutunda, moleküller boyutunda, atomlar boyutunda yani Allah'ın bizim zerrelerimize varıncaya dek nasıl titiz bir şekilde, hassas bir şekilde bizi nasıl yarattığı ve nasıl hassas bir ayarla yarattığı bu şekilde anlaşılmış oluyor inşallah.
Evet,
bakın tek bir kimyasal molekül. Neden salgılansın böyle bir kimyasal molekül? Başka zaman salgılanmıyor da ta ki bir düşman o yaprak bitlerinden bir tanesine zarar verinceye dek, ısırıncaya dek. Isırdığı anda salgılanıyor yalnızca.
Evet, bir alarm sistemi var orada.
Alarm sistemi olarak nitelendiriliyor zaten. Ve anlaşılmaya çalışılıyor. Nasıl işliyor bu sistem diye. Bilim adamları bunu araştırmaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyoruz daha biz. Bu savunma sisteminin nasıl çalıştığını.
Evet, maşallah.
Maşallah. Burada Allah'ın kudreti, Allah'ın benzersiz yaratma sanatı, bedi sıfatı nasıl tecelli ediyor görüyorsunuz.
Maşallah.
Burada tesadüf var mı? Kör tesadüf olabilir mi burada? Olamaz. Hayati bir konu var burada. Hayati bir savunma anı var. Anlık olarak ortaya çıkan, üretilen bir feromen bu. Kimyasal madde. Anında çıkıyor ve anında alarm sinyali şeklinde.
Evet.
Başka bir zamanda değil, o anda. Senkronizasyon bakın, zamanlama da çok hassas burada.
Evet, burada bir haberleşme metodunu görüyoruz biz.
Evet,
moleküller inşallah. Bir sinyalin hem üretimi hem salgılanacağı doğru zaman, yani düşman saldırıp ısırdığı zaman.
Evet.
Yoksa her türlü düşer kalkar, vücut hasar görebilir. Ama düşman ısırdığı zaman o alarm sistemi devreye girip o maddeyi salgılıyor.
Evet.
Başka o yaprak biti böcekleri de onu değil mi bak uzaktan, wireless internet gibi uzaktan onu algılıyor ve onun ne manaya geldiğini bilip yani kaçmam gerekiyor. Bu demek ki bir saldırı, bir düşman var, kaçmam gerekiyor. Anlamını çıkartıp buradan uzaklaşıyorlar.
İşte o anlamı çıkartmasına gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleşiyor. Zaten devam eden mucizevi safha burada. Yani
evet.
Başı da zaten mucizevi bir şekilde Allah'ın nasıl yarattığını gösteriyor. Sonu da aynı şekilde. Onların genleri buna göre programlanmış.
Evrimciden
fizyolojileri değişiyor anında ve bulundukları ortamdan bir anda uzaklaşmaya başlıyorlar. Yapraklardan düşmeye başlıyorlar.
Hızlı kaçış.
Evet, harika. Yani nasıl olması gerekiyorsa öyle oluyor.
Bu içgüdü.
İçgüdü değil. Bunun içgüdü bunu bir yere yerleştiremezsiniz. İçgüdü kelimesini buraya bir yere oturtamazsınız. Çünkü onlar ayaklarıyla kaçmaya başlamıyorlar. fizyolojileri genetik olarak tepki veriyor ve apayrı bir fizyolojiye dönüşü veriyor yaprak bitlerinin ve böylece ortamdan ister istemez, yani ister zaten istemeleri söz konusu değil, istemeden uzaklaşıveriyorlar.
Bir anda büyük bir itme kuvvetiyle.
Evet. Bir anda ortamı terk ediyorlar. Kendi kontrolleri dışında.
Maşallah.
Maşallah. Ve bunu orada ayrı gözü, bir gözü evet. olmayan, kulağı olmayan
evet.
değil mi? Bir canlının tasarlayıp kendi DNA'sını da işlediğini
yani bunu evrimciler kendi belgesellerinde hiçbir şekilde kalkıp da işte yaprak bitleri böyle bir savunma sistemi geliştirdi diyemezler.
Diyemez, evet.
Derlerse diyebilirler. Hala çünkü daha saçmalarını zaten söylüyorlar. Yani derlerse
diyemezler diye derler ama
bir gülme konusu daha olmuş olur onlar
evet,
için.
Evet inşallah. Yani salgılanması bir mucize. Onun havada yayılıp bulabilmesi,
hızlı bir şekilde.
Evet, uçucu bir evet. şey olması bir mucize. Evet. Onu algılayınca vücudun kendi irade dışı bir mekanizmanın acil fırlatma koltuğu gibi bir anda
evet,
harekete geçecek bir mekanizmanın da anahtar olması o kokunun evet. bir ayrı bir mucize
evet,
maşallah.
İnşallah.
Ya insana daha önce şöyle bir şey bak bu şöyle bir yaprak biti var. Sen öyle bir şey yap ki öyle bir madde yap ki bunu rahatsız etsin dese ya bunun için böyle normal laboratuvar açılır böyle işte 10 tane bilim adamı getirtilir işte başka bir konuda 10 tane başka bilim adamı getirir böyle bir şey yapacaksınız kardeşim dese normal işte 3 sene sürdü. 3 senenin sonunda bu projeyi tamamladık ve şöyle bir maddeyi bulduk. Bu gerçekten bunu rahatsız ediyor derler değil mi?
Evet.
Biz bir bitkiden bahsediyoruz. Bu bitkinin ne laboratuvarı var, ne gözü var, ne bilim adamı ekibi var. Değil mi? Hiçbir şey yok. Olduğu yerde sadece duruyor.
Evet.
Yaptığı başka hiçbir şey yok.
Şu anda bahsettiğin şekilde, benzer bir şekilde, tabii genetik mühendislik biliyorsunuz genleri bir yerden alıp başka bir yere götürüp yerleştirme şeklinde çalışıyor genetik mühendisliği. Evet. Bu konuda gerçekten güzel çalışmalar var. İşte bitleri, yaprak bitlerini rahatsız eden bu kimyasal maddeyi, feromeni alıp belli bitkilerin genetiğine eklemeye çalışıyorlar.
Dolayısıyla bitleri uzaklaştıracaklar.
Evet. Böylece yaprak bitlerinin yaklaşmadığı özel bitkiler üretilmeye çalışılıyor. Yani siz o kimyasal maddeyi laboratuvarda tasarlamış da sıfırdan, bakın benzersiz bir şeyde yoktan var etmiş değilsiniz. Ne yapılabiliyor? Yine burada başka Allah'ın nasıl yarat, yani yalnızca Allah'ın yaratabileceğinin kanıtı olarak söylüyorum. Alıp o geni bir bitkinin genetiğine ekleyebiliyorsunuz. Genlerini ekleyebiliyorsunuz yalnızca. Onlarda özellikle böyle sıfırdan bir kimyasal madde yapayım da işte bitleri uzaklaştırsın diye bir şey yapamıyorsunuz zaten.
Evet.
Güzel çalışmalar bunlar. Yani daha verimli bitkiler, daha verimli, daha büyük meyveler, daha verimli sebzeler tabii ki olması gerekiyor. Zaten altın çağda, ayrı zamanda Allah'ın hadis-i şeriflerde, affedersiniz, hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize zaten bildirdiği, müjdelediği bir ortam, böyle bir ortamın olacağı zaten müjdelenmiş.
Evet.
İnşallah zaten genetikte buna hizmet ediyor. Tabii evet. bir yandan da yalnızca Allah'ın yaratabileceği gerçeğini ortaya koyarak evet. bunu yapıyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bir video göstereceğim ama ondan önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu internette dolaştım da yani evrimci işte siteler olsun, Facebook sayfaları olsun bu tarz yerlerde şunu çok fazla görüyorum. Evrim konusunu savunan kişiler, orada savunan kişiler gerçekten evrimin ne olduğunu bilmiyorlar.
Evet.
Yani en ufak bir fikirleri dahi yok. Sadece güvendikleri şeyin şunu olduğu dikkatimi çekti. Bunu dünyada çok önde bilim adamları savunuyor. Önde gelen bilim adamları savunuyor. İşte bunu savunan çok fazla kişi var. Dolayısıyla onlar ne söylerlerse doğrudur gibi bir mantık var. Yani şimdi onların mesela yaptıkları videoları, hazırladıkları konuşmaları belki de hiç izlemeden kendi sitelerine koyuyorlar. Yazdıkları makaleleri belki hiç okumadan sitelerine koyuyorlar. Mesela ilk hücrenin oluşumu ile ilgili orada birisi bir soru sorduğunda cevap olarak Miller deneyini gösteriyorlar. Miller deneyini gösteriyorlar. Yani bu çok büyük bir cehaletin evrimi savunan kişiler üzerinde çok büyük bir cehaletin hakim olduğunu gösteriyor. Çünkü yani örnek olarak söyleyelim. Miller deneyi yaratılışın kesinliğini ispatlamıştır. Yani zaten yaratılış kesindir inşallah ama Miller deneyi bunu çok güzel ispatlamıştır. Çünkü neden Miller deneyinde bir proteinin dahi, bir hücreyi bırakın, bir proteinin dahi tesadüfen oluşamayacağı ispatlanmıştır. Yani hatta zaten insan eliyle de yapılamıyor. Tesadüfen kesinlikle olamayacağı ispatlanmıştır. Yani siz ilk hücrenin oluşumuyla ilgili delil sunarken, eğer nedir delil dediğinde Miller deneyi diyorsanız, demek ki siz hiç evrimin yani daha ABC'sini bile bilmiyorsunuz demektir. Ki zaten evrimin böyle en ufak bir bilgi edinse, sadece bir örnek bile öğrense evrimle ilgili birisi, zaten evrimi savunması mümkün değil. Yani o yüzden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hatırlatalım. Yani hocamızın evet. sitesine girsinler. Öyle çoğunluğun demesiyle, zaten o çoğunluk da değil ayrıca. Yani üniversitelerin başına belli kişiler getirtiliyor. Evet. Ve evrime karşı çıkan, yaratılışı savunan kişiler de o üniversitelerden ya atılıyor ya da hiç sokulmuyor zaten. Evet. Yani öyle bir çoğunluğun hakimiyeti yok. Kardeşlerimiz girsinler harunyahya.org'dan. Evrimle ilgili yüzlerce, binlerce doküman bulabilirler. Belgeseller, ondan sonra kitaplar, makaleler, çok fazla bilgi var. Yani sadece kısa bir bölümü bile okusalar tek bir iddia ile ilgili, gerçekten tüm kanaatleri değişir. Yani bu cahilliğin, bilgisizliğin onlara hiçbir faydası yok. Yani bunun ahirette de bir savunması olmaz zaten. O yüzden şimdiden gerçekleri öğrensinler inşallah ve evrimin olmadığını, tamamen bir safsatı olduğunu ve Allah'ın apaçık varlığını inşallah görsünler.
İnşallah. Evet, ayet devam. Okuyacağım. Şeytandan Allah'a sanırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler.
İnşallah.
Gerçekten de 20 yıl öncesinde gerçekten büyük toplumun büyük çoğunluğu dünya çapında evrim teorisine inanıyordu. Darwinizm zirvedeydi 20 sene öncesinde.
Evet.
Ta ki Sayın Adnan Oktar hocamızın eserleriyle insanları aydınlatmasına varıncaya dek. Evrim teorisinin ne büyük safsata, ne büyük yalan, zan ve tahminle yalan söyleme üzerine kurulu bir demagoji olduğu iyice anlaşılıncaya kadar. Son evet. olarak biliyorsunuz işte Fransa ayağa kalktı, Avrupa Birliği toplandı, değil mi? Niye? İşte yaratılış atlası topraklarımıza girdi diye yaygara kopardılar. Evet. Niye? Çünkü ideolojileri yıkılıyordu o yüzden. Çünkü kimse artık zan ve tahminle yalan söyleyemeyecek de o yüzden. Bugün artık işte İngiltere'de daha önceki işte %90'a varan Darwinistlerin oranı %90'lar civarındaydı. Şimdi artık tamamen tersine dönmüş durumda. Yalnızca %25 gibi bir oranda Darwinizme inanan insanlar var İngiltere'de. Nasıl evet. oldu bu? Sayın Adnan Oktar'ın eserleriyle oldu.
Evet, %75 Allah'a inanıyor yani.
Evet, inşallah. Darwinizme inanmıyorlar.
Evet.
Günümüzde işte toplum kendi Türkiye'mizden bir örnek. İnsanların %99'u artık büyük oranda daha yani Müslüman zaten insanlarımız. Ve bu insanların %90'a varacak hatta daha fazlası Allah'ın yarattığına inanıyorlar. Evrim teorisine inanan kimse kalmadı artık Türkiye'de. Evet, o yüzden mi? Türkiye dünya istatistiklerinde evrime inanmayan insanların en çok olduğu maşallah. Ülkeler sıramızda birinci sırada. Maşallah. Amerika Birleşik Devletleri daha sonra geliyor.
Evet, İnşallah. İnşallah. Bu Türkiye'nin önümüzdeki günlerde birçok konuda Allah alem liderlik yapacağının bir işaretidir. İnşallah. İnşallah. Zaten evrime inanan sayısı Cihat Hocam senin söylediğin gibi üniversite boyutunda da çok çok az. Evet. Böyle bir avuç insandır. O da üst tarafta yönetim kademesindedir. Oradan böyle bir kişinin değişmesi, yönetimin bir anda değişmesiyle o zaman görülecek ki inşallah üniversitelerde de evrime inananların sayısı o kadar fazla değil.
Evet.
Bir anda yani ne derler domino taşı gibi. Artık dayanacakları böyle bir yer kalmadı, bir güç kalmadı. Çok çok az. İşin çok yani zamanın çok yakın olduğunu gösteriyor birçok gelişme. Yani birçok üniversitede bile evrim teorisinin böyle yıkıldığını çok yakın bir zamanda inşallah göreceğiz.
İnşallah. Yani bizim insanımız zaten hocamız da hep onu tekrarlıyor. İnsanımız gerçekten çok uyanık. Yani kimin yalan söylediğini, kimin doğru söylediğini hemen ayırt edebiliyor, anlayabiliyor. Kimse kimseyi kandıramıyor artık bu devirde. Ve insanımız da gerçekten ayette Yüce Rabbimizin buyurduğu şekilde bir defa çoğunluğa uymadı kimse. Herkes kendisi araştırdı, öğrendi.
Evet.
Propaganda malzemelerine kimse kanmadı. Demagojiye kimse kanmadı. Ve ne oldu? İnşallah Allah doğru yolu gösterdi. Bugün işte en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasında Türkiye en önde gidiyorsa, ön safhalarda gidiyorsa, ve Orta Doğu ve Balkanlarda işte bu coğrafyada özellikle lider ülke konumuna gelmişse, hiç beklenmeyecek şekilde ve hızda bu gerçekleşmişse, bu Allah'ın gerçekten de toplum olarak Allah'ın bu emrine uymamız sebebiyle Allah'ın verdiği bir bereket yüzündendir inşallah.
Evet, inşallah daha da artacak.
İnşallah artarak devam edecek Allah'ın izniyle.
İnşallah. Akın hocam.
Şimdi bir video var. Onu gösterelim isterseniz. Bu NTV belgesellerinden bir görüntü.
Gezegenimiz 30 milyon hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapıyor. Her birey sağ kalmak için yaşam boyu sürecek bir mücadeleye girişiyor. Karada ya da okyanusta.
Ses nereden geliyor?
Şimdi videoda her birey hayatta kalma mücadelesi veriyor. İşte sıra dışı yöntemler buluyor gibi bir anlatım var. Şimdi bir kere dünya hayatını öyle hayatta kalma mücadelesi gibi göstermek yanlış. Yani biz doğada böyle bir şey görmüyoruz. Gerçekten canlılar birbirine ekosistem içerisinde, işte bir canlı başka bir canlıyı gerçekten hayatta kalmak için yiyebiliyor. Yani o normal bir şey, fakat yaşam bunun üzerine kurulu değil. Yani başka bir hayvan bakıyorsunuz, kendi aynı türüne karşı, zaten yavrusuna karşı süper şefkatli, merhametli. Bazen bakıyoruz başka bir türdeki canlıyı da koruma içgüdüsü değil de Allah'ın ilhamıyla koruduğunu görüyoruz. İnşallah, evet. Allah affetsin. Şimdi dolayısıyla burada bir yaşam mücadelesi yok. Yani Allah çok güzel bir sistem yaratmış ve an yaratıyor inşallah. Ve biz de bunu görüyoruz doğada. Yani bunu yaşam mücadelesi haline getirmek gerçekten çok sakat bir durum. Zaten böyle denilerek geçtiğimiz yüzyılda Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları çıktı. Yani hayat bir yaşam mücadelesidir. Bizim kaynaklarımız kıttır. Ama insanlar işte sayısı çok fazladır ve her gün artıyor. Ve insanların sınırsız ihtiyaçlarına bu kıt kaynaklar karşılık vermiyorlar. O yüzden işte savaşlar, hastalıklar, kıtlıklar, sakatlar, bunların hepsi normaldir ve teşvik edilmelidir mantığı ileri sürüldü. Yani kaynaklar az olduğu için savaşı teşvik edin dendi. Dolayısıyla biz şimdi yaşam mücadelesi dememiz burada anlamsız olur. Biz inşallah burada Allah'a kul olmak için geldik dünyaya. Allah çok, dünya hayatı çok kısa zaten. Yani 50-60 senelik, o da belli değil. Yani Allah her an kendi katına alabilir. Ve her an ahirette hesap veriyorken kendimizi bulabiliriz. Mahşer meydanında, Allah'ın karşısında. Bu bir saniyeler içerisinde gerçekleşecek bir durum. Yani öyle bir yaşam mücadelesi yok. Biz Allah'a kul olmakla mükellefiz inşallah. Diğer canlılar da inşallah hepsi kendi tesbihlerini bilmiştir diyor Allah bir ayetinde,
evet,
inşallah. Dolayısıyla böyle bir durum yok Allah'ın izniyle.
Yani yaşam mücadelesi vardır demek, ondan sonra savaşları haklı çıkarmak amacıylaydı. Sömürgeciliği haklı çıkarmak amacını güdüyordu yine aynı şekilde. Ve insanların işte hor görülüp gerekirse soykırımlar yapılmasının haklı çıkarmak amacıylaydı aynı şekilde. Yani ne kadar kötülük varsa yeryüzünde, hor görünme, aşağılanma, insanların birbirine kötü davranması varsa bunları haklı çıkarmaktı amaç. Evet. Yani güçlü olanın zayıf olanı ezmesi bu şekilde haklı gösterilmeye çalışılıyordu. Ama böyle bir şey yok. İşte az önce bahsettiğin o Thomas Malthus'un iddiası, işte yiyecek kaynakları kıt olduğu için insanlar işte geometrik olarak çoğalırken insan nüfusu yeryüzündeki, bizim işte şeyler, yiyecek kaynaklarımız aritmetik olarak artıyor. O yüzden buna yetmez gibi bir iddiada bulunmuştu Thomas Malthus. Ve Charles Darwin de zaten bu çerçevede düşünerek, bu düşüncenin devamını getirerek, işte Darwinizmin sözde temellerini, işte doğal seleksiyona bağlı olarak işte bazı ırkların kayırılmasının haklı olması gerektiğine dair o kitabı yazmıştı.
Doğal seleksiyon.
Evet.
Bir de
ama sonra anlaşıldı ki, bakıldı ki, ama onu söyleyeyim. Ya hiç de öyle değil. Yani bir defa yeryüzündeki yiyecek kaynakları aritmetik, insanlar geometrik olarak artmıyor. Ne kadar insan varsa yeryüzünde mutlaka buna uygun sayıda yiyecek kaynağı mutlaka var. Bu çıktı ortaya. Yani yeryüzü kaynakları yetmiyor diye bir şeyin olmadığı anlaşıldı.
Evet, Allah'ın rezzak isminin tecellisi.
Hayvanlar içinde bile bir yerden sonra hayvan popülasyonları, özellikle yani incelenen türler çerçevesinde bakıldı ki, görüldü ki bir yere kadar popülasyon artışı var. Daha sonra popülasyon artışı bir yerde kendi kendini kısıtlamaya başlıyor.
Evet.
Keşfedilemeyen, anlaşılamayan sebeplerden ötürü.
Evet, nüfus kontrolü oldu.
Evet, nüfus kontrolü oldu, anlaşıldı. Bu ne demektir? Demek ki doğada böyle bir doğa seleksiyon ya da işte yiyecek kaynaklarının sınırlı olması, birbirlerini öldürmeleri hayvanların ya da işte yemeleri buna bağlıymış, böyle bir şey yok. Allah'ın rızıklandırması var. Değil mi?
Evet.
Rızkı Allah veriyor. Böyle bir şey yok. Onların kendi icat ettikleri ideolojik kavramlar, böyle şeyler yok. Evet. Doğal seleksiyon yok. Evrim diye bir şey yok. Onların kendi işte kan dökmelerini haklı çıkaracak bilimsel temeller yok. Şefkat var, merhamet var ve Allah'ın rızkı vermesi var. Evet. Allah'a şükretmek gerektiği var.
İnşallah. Doğa, yani dünya şu an baktığımız zaman son derece gelişmiş, teknolojik bir yapı var mı? Var, her yerde var. Çok üstün bir teknoloji var. Tertemiz doğa, insan elinin değmediği, her yer muhakkak çok temiz. Çok güzel sanat eserleri var. Ve dolayısıyla harikulade bir mükemmellikte dünya yaratılmış. Darwinizm mensupları, başta Charles Darwin ve onun öncesinde o fikre yaklaşık olarak savunan kişiler, bu mükemmeliyetin sırrını yaşam bir mücadeledir. Mücadele ile gelişerek bu hale geldiğini savunmuş. Ve insanlar da madem mücadeleyle gelişiyoruz, o zaman biz de mücadele edelim. Ve bu evet. Birçok o insanlık dışı rejimin, işte faşizmin, komünizmin, değil mi? Bu tip rejimlerin doğasındaki vahşeti meşru görmelerine yol açmış. Halbuki bugün bilim bize dünyadaki bu sistemlerin mücadeleyle oluşmadığını, ya baktığımız zaman bir bütün olarak o an orada o şekilde var olduğunu, yani bunun bir sebebini eğer arıyorsa bu Darwinizmciler, ki biliyorlardır bilinçaltında, Allah'ın yaratmasıyla ancak olduğunu bilim bu an keşfetti. Yani bir mücadeleyle iyi bir şey ortaya hiçbir zaman sebep olarak bu değil.
Kendi kendine çıkmaz hiçbir şey.
Kendi kendine veya birkaç tane canlılar arasındaki sentezin sonucunda iyi bir şey çıkmıyor. Allah o mükemmeliği orada o an kılıyor. O şekilde yaratıyor.
Tabii diyalektik inşallah. Diye bir şey olmadı ortada,
evet,
yani.
Evet, diyalektik, materyalizm,
biyoloji,
mücadele.
Biyoloji, biyokimya, yok. Genetik bunları ortaya koyuyor. Diyalektik diye bir şey yok. Allah'ın her an kusursuz bir şekilde yaratması var. Bunun dışında evet. Başka hiçbir şey yok.
İnşallah.
Ancak onların zan ve tahminde yalan söylemeleri var. O yalanlarını da yakalamış oluyoruz. Evet. Üzerine vuruyoruz inşallah.
İnşallah.
Bir ayet okuyayım ben inşallah.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık diyor, buyuruyor Allah Hucurat suresi 13. ayette. Yani bizim böyle farklı yaratılmamızda, işte canlıların yaratılmasında, yani birbirimize tanışmamız için inşallah. Yani birbirimize sen aşağı ırksın, bak sen işte senin kavmin aşağı, bizimki daha üstün, o zaman biz gelişmemiz için seni öldürmemiz lazım gibi bir mantıkla Allah bizi çeşit çeşit yaratmamış. Tanışmanız için yarattık diyor Allah inşallah ayette. Biz de o yüzden birbirimizle tanışacağız, birbirimize Allah'ı anlatacağız, Allah'ı anacağız karşılıklı. Ve dünyayı inşallah bir numune şeklinde, bir cennet gibi bir hale getireceğiz Allah'ın dilemesiyle.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, becerik isterseniz bu kadar. Bir dahaki programda daha ayrıntılı olarak yeni i̇nşallah konularda devam ederiz. İnşallah Allah'ın izniyle.
Maddenin gerçeğinin inşallah.
Evet. Devam ederiz. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın gece saat 22'den itibaren bizleri Harun Yahya TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Herkese hayırlı geceler.